Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Ben NTV Spor muhabiri Gürkan Ak ve Fenerbahçe Doğuş Yelken takımından milli sporcu Alican Kaynar mikrofonda. Alican Kaynar Yelken'e nasıl başladı, hedefleri neler, Yelken sporuna dair birçok konuyu konuşuyor olacağız. Alican, öncelikle nasılsın?
Teşekkürler Gürkan, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tabii yoğun bir takvimdesin, biliyorum bir yandan pandemiyle savaşıyoruz. Ancak tabii hiç uzatmadan lafı senin Yelken Spor'un nasıl başladığını bir dinlemek isterim. Deniz'le arandaki bağ nasıl oluştu? Yelken'e nasıl başladın? Bize biraz o hikayeyi anlatabilir misin?
Yelken'e çok küçük yaşta başladım. 6 yaşında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yaz okuluyla beraber. Tabii bir spor seçmek için biraz küçük bir yaş. Babamın yönlendirmesiyle, özellikle yelken sporu tabii bilinirliği o zaman çok daha azdı. Babamın yönlendirmesiyle başladım. O da yelkencidir. Bu şekilde macera başladı diyebilirim.
Çok erken bir yaşta başlıyor tabii. Sonrasında yıllarca bu sporu icra ediyorsun. Hiç kolay da olmuyor. Şimdi tekrar günümüze geleceğiz. Arada bir yine flashback yaparız ama yılın büyük bölümünü kamp ve yarışlarda geçiriyorsunuz. İşte şehir içi yarışları, daha doğrusu yurt içi yarışları farklı, yurt dışı yarışları farklı. Dolayısıyla çok yoğun bir temponuz var. Zaten her şey bu kadar zorken bir de bunun üzerine pandemi şartları eklendi, salgın şartları eklendi. Ne yazık ki yani yepyeni bir sayfa açıldı diyebiliriz. Peki bu siz sporcuları fiziki ve mental açıdan nasıl etkiledi? Yani ne gibi zorluklar kattı?
Ya tabii pandemi herkes için çok zor oldu. Ama biraz da belki bizim Türkiye şartlarından dolayı, bizim büyüme standartlarımızdan dolayı diyebilirim. Rakiplere göre belki bir avantaj yakaladık. Çünkü onlar için çok daha zor. İşte İngiliz, Avustralya, Fransa gibi büyük rakiplerimiz aslında çok sistemli bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden bu duruma adapte olmamız bence daha kolay oldu. Sporcular ve şey olarak mental açıdan. Ama diğer taraftan tabii fiziki hazırlanma açısından oldukça zor bir sene geçirdik. İşte salonların kapanması, yurt dışı seyahatlerimizin dondurulması, sonra çoğu ülkeye seyahat edemedik. Antrenman yerlerimizi değiştirmek durumunda kaldık. Yani bir buçuk senemiz gerçekten oldukça zorlayıcı geçti. Hala olimpiyata tam olarak hangi tarihte gideceğimiz belli değil açıkçası. Ama tabii biz ilk baştan itibaren bunların olabileceğini kendimizi hazırlayıp bu şekilde çalışmaya devam ettik. Bu pandemi döneminde işte eve spor aletleri geldi. 2-3 ay boyunca sadece evde fitness çalıştım. Neredeyse salonun yarısını boşaltıp işte bu fiziksel antrenmanımızı en azından burada devam ettirme şansı buldum. Ki bence çok kritik bir noktaydı o. Akabinde de hem federasyonun hem kulübümüzün yoğun uğraşları sonucunda yurt dışındaki tekrar eski sistemimize dönmeyi başardık. Tabii ki de zorluklar yaşandı. Ama bu geçtiğimiz kış oldukça iyi geçirdik diyebilirim antrenmanlarımızı.
Evet, yani salon antrenmanlarının dışında bir de denizde zannediyorum çalışmalarınız oluyor. Peki bu pandemi süreci denizdeki çalışmaları da etkiledi mi? Yani bunların da aksamasına neden oldu mu?
Tabii kesinlikle. Yaklaşık 3 ay boyunca deniz antrenmanı yapamadık. Bu çok uzun bir süre. Normalde ben geçtiğimiz 10 seneye baktığım zaman belki en fazla bir aylık bir ara olmuştur. O da olimpiyat sonrasında. Yani 4 senelik bir periyottan sonra ancak bir aylık bir ara verebiliyoruz. İlk defa böyle olimpiyata, işte o zaman hatta bilmiyorduk olimpiyatın ertelenip ertelenmeyeceğini. Bu kadar kısa bir süre kaldığında 2-3 aylık bir ara tabii çok fazla oldu. Ama tabii bütün rakiplerimiz için geçerliydi. Daha sonra belirttiğim gibi akabinde çok iyi bir programlamayla biz hemen eski sistemimize, çalışma sistemimize, hatta biraz daha tabii yüklenerek geri dönmüş olduk.
Tabii. Özellikle ilk sorum Deniz'le arandaki bağ ve bu atlamamın sebebi de, günümüze atlamamın sebebi de tam olarak buydu. Çünkü 3 ay kadar Deniz'den uzak kaldığını söylüyorsun. Oysa ki biliyorum Fenerbahçe'de ikamet ettin, küçüklüğün burada geçti ve dolayısıyla Deniz'e çok yakınsın. Deniz'de çalıştığın, Deniz'e ayırdığın zaman çok yüksek. Peki biraz daha yine geçmişe dönecek olursak, normal şartlarda bazı çocuklar Deniz'den korkar. Sen ilk Deniz'le tanıştığında nasıl hislerin vardı, şu an nasıl hislerin var? Bize onu biraz daha anlatabilir misin?
Yani çok farklı sayılmaz. O her zaman Deniz'in verdiği heyecan, teknenin süratle gitmesi, o hep aynıydı. Hep o benim için bir tutku. Fakat tabii şu anki hedefler, mental zorlanma, psikolojik baskı, yarışlar, duygular çok daha farklı. Yani biz şu an sadece deniz yönündeki yelken değil, aynı zamanda o deniz yönündeki performansa çok odaklanıyoruz ve ya aslında belli bir yerde yelken yapmanın yanında olimpik başarı, uluslararası başarı ve işte bizi destekleyen ülkemizin, kulübümüzün, sponsorumuzun hepsinin beraber geldiği bir ortam çok daha farklı. Ama tabii Deniz'deki aramda bağ her zaman çok üst seviyede oldu. Yani 6 yaşından itibaren bugüne kadar işte binlerce saat suyun üzerinde geçti. Dünyanın farklı yerlerinde, işte Avustralya'dan tüm Yeni Zelanda'ya, Amerika'dan işte Atlantik Okyanusu'na kadar birçok farklı deniz tipinde, aslında dalgasında, akıntısında, soğukluğunda yelken yapma fırsatım oldu. Tabii denizin üzerinde çok farklı, çok farklı duygular. Onu da aslında hiçbir şekilde yerine koyamam, o duygunu.
Peki Türkiye ve yelken dediğimiz zaman sen tarihin en başarılı sporcularından birisin. Dolayısıyla diğer genç sporcular için de bir idolsün. Peki yelken sporunun ülkemizde tanınmasına bu kadar katkı sağlayan bir sporcu olarak başlangıçtan günümüze geldiğimiz noktayı nasıl tanımlıyorsun? Sence başarının tanımı nedir?
Ülke olarak tabii çok büyük yol kat ettik. Yani ben ilk yelkene başladığım dönemde bizim Fenerbahçe Spor Kulübü yaz okulunda bütün yaz boyunca 6-7 sporcu yelkene tanışabiliyordu. Bugün biz bir yaz okulunda yaklaşık 300 çocuğu denizle tanıştırıyoruz, yelken sporuyla tanıştırıyoruz. Ve aslında İstanbul gibi bir şehirde bir doğa sporu yapmalarına yardımcı oluyoruz ki bence çok önemli bu. Onun dışında tabii ülkemiz muazzam elverişli. Yani Avrupa standartlarına baktığımız zaman belki de 2-3 ülkeden bir tanesi Avrupa'da 365 gün yelken yapılabilecek bir destinasyon. Tabii bunu tam verimli kullanamıyoruz. Kullanabildiğimizi söyleyemem. Ama geçtiğimiz dönemde tabii çok ciddi bir çıkış yakaladık. Bu hem hani olimpik sınıflarda hem de altyapıda. Özellikle tabii Doğuş grubunun desteği burada çok belirleyici oldu. Tabii başarı ve alt sınıfların, alttaki sporcuların tabanın genişlemesi tabii çok birbiriyle orantılı. Ne kadar başarılı sporcu çıkarsa o kadar genç burada devam etmek istiyor veya yelken sporuna başlamak istiyor veya kendini onların yerine koyuyor. O yüzden aslında biz de bunu bir görev edindik. Yani tabii ki de kendimiz ve ülkemiz için yarışıyoruz ama aynı zamanda gençler için de yarışıyoruz. Ama tabii önümüz uzun. Bizim bence bu imkanlarla Avrupa standartlarında bir yelken camiasına sahip olmamız gerekiyor.
Evet, yelkeni tam anlamıyla bir kültüre aslında çevirmemiz gerekiyor. O futbol ve basketbola da harcanan zaman belki yelkene ayrılsa çok bambaşka bir noktada olabilirdik ya da olacağız. Umudumuz o yönde en azından. Peki kişisel hedeflere gelelim. Sen 3 olimpiyat, daha doğrusu 3. olimpiyatını geçireceksin. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da ilk kota alan sporcu sensin. Evet, pandemiden dolayı biraz bu süreç aksadı. Sporcular için de çok zor oldu. Hala aslında dediğin gibi belirsiz. Peki 8.likti en yüksek derece. Şimdi dengeler nasıl? Nasıl bir öngörün var? Nasıl bir olimpiyat oyunları bekliyor bizi?
Ya benim üçüncü olimpiyatım bahsettiğiniz gibi tabii çok yani yükselen bir grafiğim var. Olimpiyatta olimpiyata, yarışlardan yarışlara ve uluslararası en üst seviyedeki şampiyonlarda madalyalar kazandım bu geçtiğimiz 4 senede. Açıkçası Tokyo 2020 için ilk 6 dışındaki bir derece benim için büyük hayal kırıklığı olur. O yüzden şu anda şeyimizi ilk 6 ya olduğum yeri ilk 6 olarak konumlandırıyorum. Bunun içerisinde artık tabii bizim hedefimiz madalya. Yani bir madalya hem kendimden hem de açıkçası artık ülkenin yelken camiasından beklediği bir sonuç. Ben de tabii hedeflerimi o şekilde oluşturuyorum. Tokyo'da madalya için orada olacağız.
Peki bu süreç seni çok etkiledi mi mental olarak, ertelenme durumu olimpiyat oyunlarının? Çünkü normalde yaptığınız spor aynı zamanda her spor branşında olduğu gibi bir odaklanma, motivasyon sporu. Dolayısıyla bu olimpiyat oyunlarının ertelenişi ve belirsizlik sende bir soru işareti oluşturdu mu ya da odağını dağıttı mı yoksa daha mı çok motive olmanı, odaklanmanı sağladı?
Şimdi bahsettiğim gibi yükselen bir grafiğim var benim. Her geçen sene yelkenciliğim, yarışçılığım daha da gelişiyor. O yüzden tabii buradaki bir ekstra sene benim için daha iyi oldu. Ve tabii işte 4-5 sene artık oldu. Doğuş grubun desteği yanımızda olduğu her geçen sene hedeflerimize bir o kadar daha fazla yaklaştık. Ve o aslında biraz daha yurt dışındaki sporculardan eksik yalan yönlerimizi tamamlama fırsatımız oldu. O yüzden bence hem benim açımdan hem de diğer sporcu arkadaşlarım açısından bir sene ekstra sene çalışma senesi bizim için daha iyi oldu olimpiyat oyunlarında.
Evet, sen de vurguladın. Ben de sözü zaten oraya getirecektim. Sponsor. Çok önemli. Özellikle birçok spor branşında tabii sponsor desteğinin öneminin farkındayız ama yelken biraz daha bakıldığında herhalde pahalı bir spor branşı olarak icra edilmesi daha masraflı bir spor branşı olarak addedilebilir. Dolayısıyla burada sponsor etkisi çok daha önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii kulübün desteği de çok önemli. Bu iki dengeyi düşündüğünde başlangıçla şu anki nokta arasındaki farkı nasıl değerlendirirsin, nasıl tanımlarsın?
Dediğin gibi sponsor desteği çok önemli. Bizim spor, bütün sporlarda çok önemli. O hedefinize giderken her zaman yanınızdaki destek, arkanızdaki destek muazzam önemli bu işte başarıda. Özellikle yani bütün sporlarda ekonomisi iyi olmayan bir olimpiyat kampanyasının başarılı olma şansı çok düşük. Ama tabii bizim maddi açıdan yelken tabii ihtiyaçları fazla ama onun yanında meşakkatli bir spor aynı zamanda yelken. Çünkü işte teknelerin taşınması, kıtalar arası bazen işte bir yarış Avrupa'da oluyor, diğer bir yarış hemen akabindeki 3 ay sonra Avustralya'da olabiliyor. Buradaki lojistik işte bazen aynı zamanda iki farklı teknem işte konteynerlerle dünyanın diğer uçlarına gidiyor. Japonya'ya giden bir tekne var. Ya bunların hepsinin sağlanması aslında büyük bir organizasyon da istiyor. Bizim işte antrenörlerimiz, beraber gidişimiz, fizyoterapistler, bu takımın organizasyonu ve lojistik desteği çok büyük bir meşakkatli bir iş. Ve tabii aslında hem maddi desteğin yanında buradaki organizasyonun biraz daha bizim sırtımızda alınması başarımıza ekstra bir katkı sağlamış oldu. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü olmasaydı ben ilk olimpiyatıma gidemezdim. Burası çok açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olmasaydı ben ikinci olimpiyatlarıma çok iyi bir şekilde hazırlanamazdım. Ve Doğuş'un desteğiyle bu iki gücün birleşmesi tabii ki de Tokyo olimpiyatları için Tokyo olimpiyatlarında madalya kazanmak için gerekli altyapıyı oluşturduğunu düşünüyorum.
Peki, çok güzel özetledin. Son olarak son bir sorum daha var. Tabii sen tecrübeli bir sporcusun artık. Böyle adlandırabiliriz seni. Dolayısıyla yelken sporuna baktığımda birçok kulüpte bu işe gönlünü vermeye hazır ve çabalayan birçok genç sporcu var. Sen de sohbetimizin başında dile getirdin. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. konum olarak yelken sporuna çok uygun bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ülkenin yelken sporuyla ilgilenmek isteyen gençlerine tecrübelerinden faydalanarak nasıl bir öneride bulunabilirsin? Ne gibi önerilerde bulunabilirsin?
Ya özellikle tabii ki yelken en önce ilk yaşlarda, başlangıç yaşlarında ve daha sonra ulusal yarışlarda yelkenden keyif almak, tekniği sevmek, denizi sevmek, doğayı sevmek ve orada olmaktan mutlu olmak, iyi ilişkiler geliştirmek çok önemli. Bence gençlerin önce buna konsantre olması gerekiyor. Tabi seneler geçtikçe hayaller, hedefler büyüyor. Bu benim için de böyle oldu. Ben 10 yaşında açıkçası söylemek gerekirse bir olimpiyat hedefim yoktu. Daha sonra yelken içinde olmak, başarılar kazanmak, uluslararası yarışlarda ülkemi temsil ettikten sonra böyle bir hedef edindim. Bu birinci şeyim olabilir, söyleyeceğim söz olabilir. İkincisi ise hedeflere ulaşmak gerçekten çok zor. Özellikle olimpiyat gibi büyük hedeflere, uluslararası mecrada başarılı olmak gerçekten çok zorlu bir yol. Ve bazen burada desteğin size gelmesinden çok o desteği bulmak için mücadele etmek gerekiyor. Yine benim de bu tecrübe ettiğim bir şey oldu. Eğer gerekli özveriyi sağlayıp ayaklarımıza gelmektense bizim sürekli onu kovalamamız ve ona gitmemiz her zaman başarı getireceğini düşünüyorum.
Alican çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynı zamanda yaklaşan olimpiyat oyunları içinde sana başarılar diliyorum. Umut ediyorum o eksik olan halka olimpiyat madalyası gelir.
Ben teşekkür ederim keyifli sohbet için. Umarım olimpiyattan sonra da bir yayın daha yapabiliriz beraber.
Değerli dinleyiciler, ben Gürkan Ak, NTV Spor muhabiri ve Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı sporcusu. Aynı zamanda milli sporcumuz Alican Kaynar'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Alican Kaynar'ın hedefi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak ve Türkiye'ye bir ilki yaşatmak. Umut ediyoruz bunu gerçekleştirecek. Mutlu günler diliyoruz.